بابەکان.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Türkiye saatiyle saatimiz 15.09'u gösteriyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında Güne Bakan programına hoş geldiniz diyoruz. Programı hazırlayanlar Şuri Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve sunucunuz ben Hakan Tuzcu. Bugün yine birbirinden değerli konu ve konuklarla sizlerle birlikteyiz. Öncelikle İlk konuğumuz Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği Başkanı Adem Kuyumcu olacak ve depremde engelliler, yaşlılar ve aileleri için risk azaltma stratejilerini konuşacağız telefon bağlantısıyla. Ardından Altaylardan Balkanlara köşemizde Gazi Üniversitesi Gaziettin Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Güray Kırp'ı konuk edeceğiz ve tarihi belgelere göre afet tedbirleri ve yardımlaşma Osmanlı belgelerinden örneklerini sizlerle paylaşacağız. Ve sizler için seçtiğimiz güzel müziklerimiz de olacak. İşte onlardan biri.
Depremler gördüm, kolay kolay yıkılmam. Her defasında kaybetsem yine de hiç üzülmem. Aslında bu kadar da kırılgan değildim. Kendi yarattığım düşmanlara yenildim. Bir kayboldum, sonra tekrar belirdim. Masallardaki gibi bir varmışım, bir yokmuşum, bir varmışım, bir yokmuşum. Yalnızdım, öyle pat diye değiştiremem. Aslında bu kadar da kırılgan değildim. Kendi yarattım, düşmanlara yenildim. Bir kayboldum, sonra tekrar belirdim. Masallardaki gibi bir varmışım, bir yokmuşum. Bir yokmuşum. Korkarsam sakince ıslık çalarım. Ben susmam, sen de susma ki korkmayalım. Maalesef az sonra gitmem lazım. Uyum böyle aynı yerde hiç kalmamışım. Bir varmışım, bir yokmuşum.
Güne Bakan devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz ve Güne Bakan'da şimdiki telefon konuğumuz Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Adem Kuyumcu. Adem Bey hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Hakan Bey, teşekkür ederim.
Öncelikle tabii ki depremde engelliler, yaşlılar ve aileler için risk azaltma stratejilerinizi siz genel olarak internet sitenizde de paylaştınız. Burada tabii deprem öncesi hazırlık, deprem anı ve deprem sonrası gibi temel noktalar var ama biz bu stratejileri biraz konuşmak istiyoruz size. Çünkü tüm vatandaşlarımız, özellikle yaralanan vatandaşlarımız da maalesef çok arzu etmiyoruz ama engellerle karşılaşabilecek gibi görünüyor. Dolayısıyla normal vatandaşlar için olan stratejiler bir yana, engelli vatandaşlarımız için de ayrı stratejilerin belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz, aynı sizler gibi. Dolayısıyla biraz bunları konuşmak istiyoruz, anlatmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimize. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle risk azaltma stratejisi dediğimizde ne anlamamız gerekir engelli vatandaşlarımız için?
Hakan Bey, öncelikle konuya duyarlılık gösterdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu acı günlerde böyle bir konuyu gündeme getirmemiz son derece önemli. Bütün vefat eden vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olarak kurtulanlara acil şifa, hayatını engelli olarak sürdürenlere de sabır ve metanet diliyorum. Çünkü zor bir süreçten geçiyoruz ve daha zorluklar da yaşayacağız. Deprem bizim gerçeğimiz. Biz depremi yaşayacağız. Yani buna göre hazırlıklı olmamız gerekiyor. Çünkü başka yolumuz yok. Bu ülkede yaşıyoruz, ülkemizi seviyoruz ve hazırlıklı olmalıyız. Stratejimizi oluştururken de hazırlıklı olmalıyız. Strateji tabii ki hem hükümet düzeyinde, merkezi hükümet, bakanlıklar düzeyinde, il müdürlükleri düzeyinde hem de yerel yönetimlerde, belediyelerde hazırlanması gereken bir yöntem. Tabii ki bunu saatlerce konuşabiliriz. Biz bunun eğitimini de veriyoruz ama kısaca tabii ki toparlayacağım. Birincisi önceden bilmek. Nedir önceden bilmek? Bir mahalledeki bir apartmanın 3. katında bir engelli yaşıyor ve engel sınıfı budur diye önce bir tespit yapmamız gerekiyor.
Çok özür dilerim, araya giriyorum. Siz sadece engelliler değil, aslında yaşlılar, hastalar, aileleri, bebekli aileler, evde hayvan besleyen aileler, yalnız yaşayanlar, bunun yanı sıra gelecekte engelli olabilecek kişiler, yeni doğan bebekler ve aileleri gibi bütün bunu hepsini bir potada aslında eritiyorsunuz, değil mi?
Evet, bunların hepsine özel gereksinimli birey diyoruz.
Evet.
Yani herhangi bir acil veya afet durumunda özel gereksinime ihtiyaç duyan, farklı ihtiyaçları olan bireyler. Bu her yıl Türkiye'de doğan 1 milyon 300 bin bebeğin de bir sorunudur. Bu işte 75 yaşın üstüne çıkmış olan nüfusumuzun %4'ü, 4 milyon civarında insanımızın da sorunu. Engellilerin, ailelerin sorunu. Onun için bu potanın içerisinde bulunan özel gereksinimli bireyler için bir afet stratejisi oluşturmamız gerekiyor. Bütün bunları düşünmemiz lazım ve öte yandan tabii ki her engellinin veya yaşlının bir yakını olduğunu, o evde birlikte yaşadığını düşünerek de stratejiyi oluşturuyoruz. Evde sürekli yatar halinde olan veya süren hastalığa sahip bir bireyin bakımını yapan kişi de bu potanın içerisinde. O nedenle etki alanı çok geniş, neredeyse nüfusun yarısından fazlasını etkileyen bir konu. Özel gereksinimli bireyler için afet stratejisini hazırlamak ve yapmak. Ve bunun için de mutlaka tüm bu kişilerin önceden hane tespitlerinin yapılıp bir sisteme girilmesi gerekiyor. Hı hı. Özel gereksinimli bireylerin hangi hanede, ne şartlarda yaşadığını önceden bir sisteme, bir aplikasyona, bunu çok başarıyla çalışmaları sürdürüyor AFAD. AFAD da yapabilir. Çünkü kişisel verilerin korunması kanunu nedeniyle veri paylaşımı yapılamıyor ama AFAD bunu yapabilir. Benimle ilgili işte Adem Kuyumcu şu ilçede, şu mahallede, şu binada, şu katta oturuyor. İhtiyaçları bunlar. Görmüyor, işitmiyor, yürüyemiyor. İşte eli yok, kolu yok, bacağı yok. Şu süreyen hastalığa sahip gibi bir veriyi elimizde tutarsak afet durumunda. Çünkü afet sadece deprem değil özel gereksinimli bireyler için. Rüzgarın çok esmesi, yağmurun çok yağması, kar yağışı ve karın uzun süre yerde kalması da afet durumudur. Neden? Çünkü bu durumlarda da evlerinden çıkamazlar. Evlerine hizmet etmek gerekir, hizmet üretmek gerekir. Tabii ki bunu sadece devletten beklemek, belediyelerden beklemek de yetmiyor. Biz iyi insanlar olarak toplumumuzun işte %99'unu Müslümanlardan oluşturan bir toplum olarak yardımseverliği de öne koyup komşuluk ilişkilerimizde de alt katımızda bir yaşlı oturuyor tek başına veya alt katımızda tek oturan genç, sağlıklı bir birey var ama yangın anında, deprem anında, bir afet anında yalnız olduğu için bir şeylere ulaşamayabilir, biz ona destek olalım diye insan olarak kendimizi de bu konuda geliştirmemiz gerekiyor. Bu çünkü hepimizin sorunu. Bu hazırlıkları yaparken öncelikle hanede verileri oluşturmamız lazım. Yerel yönetimler ve AFAD, devletimiz bu verilere sahip olmalı ki zamanında doğru müdahaleyi yapabilelim. Stratejiyi bunun üstüne kurmalıyız. Önceden hazırlığı doğru olarak yapmalıyız.
Bir de bu veriler sadece tek bir noktada olmamalı. Birkaç yedekli farklı, Türkiye'nin farklı noktalarında galiba korunmalı ki herhangi bir yerde afet olduğunda diğer noktada ulaşılabilmeli. Çünkü bu merkezler de afetten nasibini alabilir. Dolayısıyla farklı noktalarda korunabilen bu veriler ve ulaşılabilir olacak bu verilere. Bu noktada da bazı teknik altyapıların hazırlanması ve geliştirilmesi de gerekiyor galiba.
Tabii ki, kesinlikle tam yerinde bir ifade kullandınız. Biz uzun yıllardır alanda çalışanlar olarak, tabii ki çok iyi uzmanlar var, benden daha çok iyi bilenler var. Ben naçizane engelli, yaşlı ve özel gereksinimleri çalışıyorum. Şunu gördük, yıllarca dedik ki bu yardımlar tek elden olsun, bu koordinasyon tek elden olsun. Ama bütün bunları söylerken biz şunu atlamışız. Depremin aynı anda 10 ili vuracağını düşünmemişiz. Biz hep işte Elazığ depremi oldu, Van depremi oldu, Erzincan depremi oldu, Yalova depremi oldu, İzmir depremi oldu. Lokasyonlar hep tek ildi. Ama biz yakın tarihte bir ay önce gördük ki aynı anda 10 tane ili vurmuş. O zaman 10 tane farklı yönetici ve disiplin gerekiyor. Ve gördük ki aslında bir stratejilerimizi oluştururken deprem beklediğimiz yerlere İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Konya'dan, Kayseri'den, uzak yerlerden destek ulaştırmaya çalışmışız. Bu da bir yanlış strateji bence. Bir an önce deprem beklenilen yerlerin etrafında bir lojistik oluşturulması lazım. Lojistik merkezleri. İşte İstanbul için bir çalışma yürütülüyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Karadeniz kıyısında olup depremden etkilenmeyecek olan yerlerde çadır depoları, konteyner depoları vesaire gibi şeyler. Biz Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman ve o bölgedeki depremde de etkilenmeyen yerlere bir lojistik oluşturmamız gerekiyordu. Bunu da aslında şimdi farkına vardık, yaşayarak farkına vardık. Ve dediğiniz gibi veriler mutlaka hem dijital ortamda hem de manuel ortamda olması lazım. Evrakta da olmalı. Neden? Çünkü işte internet gitti. Bilgisayarlar çalışmıyor. Bilgisayarlar yok oldu. Birkaç kişinin etki alanında olması lazım ve gördük ki deprem yerinde olanlar sonuca varamaz. Çünkü depreme yakalandı o. O bir şey üretemez. Bütün eğitimlerde şunu söylüyoruz. Deprem 72 saat kimsenin gelmemesi demektir. 72 saat boyunca kendi başımızın çaresine bakmalıyız. Bunu düşünerek depreme hazırlık yapmalıyız. İşte insanlar diyor ki hemen birisi gelsin. Hemen gelsin dediğin kişi de depremde ölmüş olabilir. O nedenle öyle hemen olmuyor. Sen önceden hazırlığını yapacaksın. Deprem çantası hazırlayın diye konuştuğumuz zaman insanlar, bazı uzmanlar şöyle diyorlardı. Ya hocam, deprem göçük altında kaldıktan sonra çantanın ne önemi var? Çanta göçük altında kaldıktı, göçük altında değil, göçükten kurtulduktan sonra lazım bize. Bakın, kronik hastalar, engelliler, yaşlılar, ilaç kullananlar, eczaneler kapalıydı, ilaç bulamadı. Deprem çantasını hazırlamak bunun için önemli. İhtiyacımız olan, en az bir ay, iki ay ihtiyacımız olan ilaçlarımızı, bakım ihtiyaçlarımızı, acil durum ihtiyaçlarımızı o çantada bulundurmalıyız. Pilli radyo niye var? Sizin demin söylediğiniz şeylerde bütün dijitallik kesildi. Pilli radyo yaparsınız ve oradan yapılan anonslara göre de hayatınızı şekillendirirsiniz. Biraz bunları konuşuyor olmamız lazım aslında Hakan Bey. Çok teşekkür ederim tekrar bu imkanı verdiğiniz için. Çünkü ben insanlarla şunu görüyorum. Diyor ki hocam ya, fayın nereden kırıldığı, nasıl kırıldığı vesaire başka uzmanların sorunu. Ben vatandaşım. Bana ne tedbir alacağımı anlat. Deprem anında ne yapacağım, öncesinde ne yapacağım, sonrasında ne yapacağım? Bize bunu anlatın. Televizyonlarda saatlerce fay konuşuluyor. Ben bir vatandaşım, uzman değilim, bilim insanı değilim, jeofizikçi değilim. Onu öğrenmem bana bir şey yaramıyor. Ne yapacağımı söyle bana diyor. Bu nedenle lütfen televizyonlarda bu yayınlar daha çok yapılsın. neler yapmalı insanlar, nasıl hazırlanmalı ve net şeylerden bahsetmeliyiz aslında. Sadece binanın güvenliği ve zeminin güvenliği yetmiyor işte. Deprem sonrasında yaşayacağımız ulaşım sorunları, hastanelerin sorunları, eczanelerin sorunları, marketlerin sorunları, bunlara hazırlıklı olmak için deprem çantasını hazırlama, toplanma alanlarını oluşturma, yakın şehirlere ulaşma gibi stratejileri oluşturmamız lazım. Biz 2019 yılında İstanbul'da bir 5.7'lik bir deprem olmuştu. Belki duymuşsunuzdur. Evet. O gün ben işitme engelli bireylerle bir toplantı halindeyim. Hepsi işitme engelli sporcu. Birkaç tane de ortopedik engelli var. O gün onlarlaydı toplantımız. Deprem oldu, sallantı yaptık. İşaret dilinde etrafında oturduğumuz masa çelik masaydı, çok sağlamdı. Hemen işaret dilinde ne yapmaları gerektiğini gösterdi. Maalesef bütün işitme engelliler balkona koştu. Tekerlekli sandalyede oturan arkadaşlarımız hemen tekerlekli sandalyeden kendilerini yere attılar.
Ki yapmaları gerekiyor. Evet.
Öyle olmaz. Bunları öğretmemiz lazım ve hemen akabinde AFAD ve Kızılay bir çalışma yaptılar. İşitme engellilere yönelik afet durum videosu yayınladılar ama kaç kişi ulaşabildi tabii ki bilmiyoruz. O nedenle dün bir tane vatandaş aradı beni. Hocam, ortopedik engelliyim, 7. katta oturuyorum. Deprem anında ne yapacağım, nasıl çıkacağım dışarıya? Dedim ki neyi istiyorsun? İşte asansörden nasıl ineceğim? Dedim ki deprem anında asansör ve merdiven kullanmıyoruz zaten. Böyle bir durumda hayat üçgenini oluşturacaksın ve bekleyeceksin. Zaten en büyük sorun merdivene gitmek, asansörü kullanmak. Ve bir ortopedik engelli birey veya ailesi bütün bunları düşünerek mesela konut satın almalı veya kiraya çıkacağı konutu tespit etmeli. Yani deprem ve sallantı olduğunda en az etkilenecek şekilde bir konuta yerleşmeli.
Evet.
Tamam, böyle bir lüksümüz olmayabilir ama bu hayat konusu. Mutlaka bu bir lüks değil, bu bir ihtiyaç. Buna önceden hazırlıklı olmamız gerekiyor. Görme engelli sesli uyarıcıları yaratmamız gerekiyor. İşitme engelli için görsel uyarıcıları, lambaları, lambayı kullanma şeklini anlatmamız gerekiyor. Yaşlılarımız çoğunlukla tek başına yaşıyor, yaşlılar. Ve ne yapacağını bilmiyor. Bu komşuluk ilişkileriyle, apartman yönetimiyle, muhtarlıklar üzerinden aslında çözülebilecek bir şey. Bütün canlıların bir gerçeği var. Erken ölmezsek yaşlanacağız. Ve ölüm hepimizin gerçeği. Yaşlılığı yaşayacağız. Kendimizin de yaşayacağı bir şey için lütfen etrafımızdaki yaşlılara daha çok dikkat edelim.
Bakın, şimdi burada tabii sadece bu eğitimi belli kurumlardan, kuruluşlardan beklememek lazım. Artık çağımız çok değişti. Her türlü eğitime ulaşmak çok kolay. Dolayısıyla kişilerin vatandaşlık bilinci içerisinde, ister yaşlı olsun, ister engelli olsun, ister normal vatandaş olsun, isterse özel ihtiyacı olan birey olsun, bu bireylerin de bilgiye ulaşmada en azından kendilerini böyle bir afette hayatta tutabilecek temel bilgilere sahip olma noktasında biraz gayret göstermeleri gerekiyor galiba. Çünkü özellikle yetişkin eğitiminde biliyoruz ki biz kişilere bağlıdır bu eğitim. Kişiler buna ne kadar önem verirse kendi hayatları açısından da o derece önemlidir. Şöyle bir bakıyoruz mesela, aldığımız normal vatandaşların pek çok eğitimi oluyor ve bu eğitimlerin birçoğunu belki bir hayat boyu kullanmıyoruz. Ama o an için, olduğu anda en azından temelde ne yapacağımızı biliyoruz. Dolayısıyla bu bizi belki de hayatta tutuyor. Siz ne dersiniz?
Kesinlikle katılıyorum ve maalesef bu konularda eğitim almaktan da uzak. Benim işbirliği içerisinde olduğum kamu kurumları var, özel kuruluşlar var, belediyeler var, üniversiteler var, çalışmalar yaptım. Şimdi burada engelli yaşlı bireyler ve aileleri için deprem stratejisi ve risk azaltma eğitimleri diye bir eğitim programım var.
Evet.
Yaklaşık 2 saat sürüyor veya 1 saate indirgeyebiliyoruz en az. Katılımlarını öneriyorum. İnsanlara yük geliyor. Öğrenmek yük geliyor. Hocam bir video varsa internetten bakayım diyor. Ama bu öyle bir şey değil. Yani internetten videoya da ne kadar baktığını biliyoruz. 2 dakika, 3 dakika bakıyorsun, sıkılıyorsun. Biraz tembeliz bu konuda. Sorumluluk almıyoruz. Birisinin bizim adımıza yapmasını bekliyoruz. Yapmayalım. bakın çok önemli bir şey, depremi yaşayacağız, çok ciddi sorunlar yaşayacağız. Dediğiniz gibi herkes bu konuda bireysel olarak sorumluluk alıp ben bunu öğrenmeliyim ve etrafımdakilerin de öğrenmesini sağlamalıyım. Ben öğretmek zorunda değilim ama öğrenmek zorundayım bireysel olarak. Evimde hazırlayayım, deprem çantam hazır olsun. Herkesin bir de şöyle bir algısı var, gece olacak. Gece olacak diye bir şey yok. Bakın ikinci deprem gündüz vakti oldu.
Evet.
Veya 99'daki Kasım depremi akşamüstü vakti oldu. Ne zaman, nerede depreme yakalanacağımızı bilmiyoruz. İş yerinde, spor salonunda, kültür merkezinde, sanat merkezinde, alışveriş merkezinde, sokakta yürürken. Onun için her an bilinçli ve tedbirli olmamız lazım. Bu tembelliği yapmayalım. Ve işte yatarken yatağın yanına uzandığımız zaman cenin vaziyetinde etejerler genellikle kısa ve sağlam oluyor. Etejerle yatak arasına koyacağımız önceden bir yastık, hazırlayacağımız deprem çantası, içinde suyu olan, düdüğü olan, el feneri olan. Şimdi el fenerine ne gerek var diyor. Ben işitme engelliysem veya o anda sesimi çıkartamıyorsam feneri açıp söndürerek de dışarıya mesaj gönderebilirim. Veya elektrikler kapalı olduğunda. Yani işte deprem çantasının ticari olduğunu düşünenler var. Hayır, deprem çantası hayat kurtarır. Lütfen kendinize deprem çantanızı herkes için ayrı ayrı hazırlayın. İçinde kıyafet, ayakkabı ve acil durum, su, yiyecek olsun. Bu zor bir şey değil. Sorsak şimdi, herkes kendine sorsun. Evimde, yatağın yanında veya dışarıya çıkarken alacağım bir deprem çantam var mı? Büyük olasılıkla %99'u yok diyecek maalesef. Evet.
Ve bu öyle yaşadıklarımıza rağmen insanlar yine de bunu önceliklemiyor. Ne evet, kadar maalesef. İlginç değil
yani
mi?
Yaşayacağız. Görüyoruz bir de insanlar ölüyor, bilmiyoruz. Evin içerisinde hanede yaşayanlarla mesela deprem sallantı anında daire kapısını kim açacak? Mutlu gidip birisinin o daire kapısını açması lazım. Çünkü en büyük sorunlardan bir tanesi kapıların sıkışması sonucu açılamıyor olması. Kim bu kapıyı açacak? Nerede bekleyeceğiz? Hala kiriş altlarında, kapı içlerinde bekleyenler var. Hayat üçgenini oluşturmayanlar var. Bunları yapmak zor değil.
Şimdi bir şey söyleyebilir miyim Adem Bey? Şimdi tabii bu herkesin aklına gelir. Siz de muhakkak söylüyorsunuzdur. Fakat benim temelde düşündüğüm ve belki de yapılıyordur, bilemiyorum tabii, ama bu neden temel eğitime konulmuyor? Ya da var mı?
Maalesef temel eğitime konulmuyor. İlk yardım eğitimleri var temel eğitimde. Ama depreme dönük bir hazırlık ve strateji eğitimi yok. Sadece ilk yardım var. Mesela orada da ya ilk yardımı ilk yardım uzmanları anlatmalı. Benim haddim veya başka hekim olmayan veya ilk yardım uzmanı olmayan birisinin ilk yardım yapması hayati tehlikedir ve ölümlere sebep olur mesela. İlk yardım eğitimi vermek başka bir şey. Ama deprem ve afete hazırlık eğitimi vermek çok daha kolay. Herkesin yapmak zorunda olduğu bir şey olarak verilmeli. Belki de sizin aracılığınızla birileri bizi duyacak ve bunu temel eğitime, depreme hazırlık, afete hazırlık eğitimi olarak, strateji eğitimi olarak koyacak. Bunu haklısınız, mutlaka koymamız lazım.
Yani deprem şimdi anında bilerek yetişirsek, şimdi tamam bir kuşak geçti, birkaç kuşak geçti, fakat hala çocuklarımız büyüyor. Hala bu çocuklarımız bu risk altında bu ülkede yaşayacaklar. Dolayısıyla bu ülke çok güzel bir ülke, devamlılığı olan bir ülke. Onun için çocuklarımızı bu noktada eğiterek, bilgilendirerek bu alışkanlığı nasıl diş fırçalıyor çocuğumuz? Onun gibi temel alışkanlık haline getirerek belki ileride çok daha başarılı olabiliriz. Ben çok teşekkür ediyorum.
Söylemek istiyorum size. Çok buyurun. Önemli. Depremden bir çocuğumuzu çıkardılar. Maalesef çocuğumuza yiyecek bir şey verdiler ve çocuğumuzun boğulmasına sebep oldular. Çünkü boğazı ve nefes boruları toz dolmuştu. Hemen sonrasında küçücük bir kızımızı çıkardılar. Kızımızı hadi su iç dediler ve kızımız şunu söyledi. Küçücüktü. Daha muayene olmadım, su içemem dedi. Bu kadar basit aslında Fark Hakan Bey.
Evet. Çok teşekkür ediyorum.
Şimdi bir çocuk, bir tarafta eğitimsiz bir çocuk veya yetişkin olduğunda hayat bu kadar değerli. Lütfen eğitimlere katılalım, eğitim alalım, öğrenelim, hazırlıklı olalım. Zor bir şey değil. Ben çok teşekkür ederim bu imkanı verdiğiniz için.
Rica ederiz.
Umarım
çok sağ olun.
Bu tür yayınları arttırırız ve insanların farkındalığı artar. Ülkemiz deprem ülkesi, daha az kayıplarla yaşarız. Ve sağ solu suçlamayalım. Önce kendimizi sorumlu tutalım ve suçlayalım. Ben ne yaptım? Ben ne kadar hazırlandım? Çünkü 72 saat kimse gelmeyecek, bunu bilelim.
Peki. Sayın Adem Kuyumcu, Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği Başkanı, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. İnşallah başka programlarda, farklı konularda yine değerlendirme yaparız. Çok sağ olun, hoşça kalın.
İnşallah, hoşça kalın.
Güne bakan müzikle devam ediyor.
Bilmeyenle bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun. Bilmeyenle bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun. Dostluğumuz gönüllerde, feryadımız türkülerde, dertlerimiz deste deste, sitemlerimiz hep içimizde, sevinçlerle, kederlerle, suskun sessiz yaşar gideriz. Sevinçlerle, kederlerle, suskun sessiz yaşar gideriz. Bilmeyenle bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun. Bilmeyenle bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun. Ser veririz, biz sevdik mi can veririz. Sabır yüklü yüreklerimiz, umuttu bizim ekmeğimiz. Sevinçlerle, kederlerle, suskun sessiz yaşar gideriz. Sevinçlerle, kederlerle, suskun sessiz yaşar gideriz. Bilmeyenle bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun. Bilmeyenle bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun. Selam dostlar, selam olsun. Bizden size selam olsun. Şu dünyanın dertlerini çekenlere selam olsun. Selam dostlar, selam olsun. Bizden size selam olsun. Çağımızdan Yunus Can'a beste beste selam olsun. Bilmeyenle gitsin bizi, bilenlere selam olsun. Biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun.
Altaylardan Balkanlara.
Türkiye saatiyle saatimiz 15.38 oldu. Ve stüdyomuzda değerli hocamız, Gazi Üniversitesi Gaziettin Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Güray Kırpık'la beraberiz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. Merhabalar Hakan Bey.
Teşekkürler. Şimdi yine biz tabii afetlerle ilgili biraz konuşmaya devam edeceğiz bu haftada. Özellikle tarihi belgelerden biraz örnekler getirdiğinizi görüyorum. Sevgili dinleyicilerimizle evet, paylaşacağınız. Evet. Hem afet tedbirleri hem yardımlaşma, Osmanlı belgelerinden örnekler getirdiniz. Evet. Bunları tabii sevgili dinleyenlerimiz görmüyor ama Osmanlıca yazılar var. Sizin çalıştığınız önemli belgeler var. Biraz bu belgelerin içeriğinden bahsedelim. Bu örnekler neleri içeriyor? Ne tip çalışmalar yapılmış?
Evet. Afetlerle ilgili.
Şu şekilde Osmanlı Devlet Arşivleri bugün ülkemizde İstanbul'da bulunuyor, yeni kampüsünde. Bu arşivde sistematik olarak tarandığında önümüze çıkan binlerce belge var depremle ilgili. Kayda geçmiş belgeler bunlar. Bunların çoğunlukla depremle ilgili olanlarının ayrıştırılması halinde deprem kaydı geçen, zelzele tabiri geçen kavramlar etrafında en çok İstanbul depremi kaydı görünüyor. Ondan sonra işte Erzincan depremi, Elazığ depremi, Balıkesir, İzmir depremleri, Aydın Muğla hattındaki deprem kayıtları ve Maraş Hatay, özellikle Hatay ve Maraş hattında şu anda güncel olan bölgede çok sayıda deprem kaydını görüyoruz Osmanlı arşivinde ve bunlar klasör halinde bulunuyor. Bunların üzerinde ayrı ayrı çalışılması lazım. Çok büyük bir tabii deprem kaydı bu arşiv olarak baktığımızda. Şunu söyleyebilirim. Burada aynı zamanda uluslararası yardımlaşmayla ilgili de çok sayıda, yani afet zamanlarında ve deprem zamanlarında uluslararası çağrı oluşturuluyor Osmanlı Devleti tarafından. Ve bu çağrılar dünyanın belli başlı ülkelerine anında ulaşıyor. Yani mümkün olan o zamanki teknolojiyle en hızlı, işte telgraf varsa telgraf, daha başka bir teknoloji dönemi de 16. yüzyılda ya da daha önceki çağlarda farklı araçlar kullanılmış. Bu kapsamda yardımlaşma da olmuş. Hatta Osmanlı Devleti kendi ülkesinde olmayan, başka ülkelerde olan afetler veya depremler için de yardım ekipleri oluşturup yardım için konvoylar halinde yardım kampanyaları, seferberlikleri ilan ederek yardımcı ekipler göndermiş. İşte İAŞ ve İBATE malzemeleri göndermiş. Bu çerçevede hangi ülkelere yardım gittiğini de biliyoruz. Mesela Çin'deki depreme göndermiş, Japonya'ya göndermiş. 1755 Lizbon depremine yardım için Osmanlı ekip göndermiş. Yine ülke içerisinde yardım seferberliği ilan edilmiş. Birçok vergi ve vergi muafiyeti ilan edilmiş. Yani yeni vergiler konuyor depremle ilgili afet tedavisi için. Bunun yanı sıra vergi muafiyeti de var. Sağlıkla ilgili düzenlemeler yapılmış. Ve uluslararası yardım kampanyaları da düzenli şekilde değerlendirilmeye çalışılmış. Taziye mesajlarını görüyoruz. Yani iki ülke arasındaki diplomasi trafiğinde, yani dışişleri belgesinde çok sayıda depremler için anında dışarıdan gelen taziye ve yardımla ilgili öneriler, teklifler ve diplomatik yazışmalar var. Şunu anlıyoruz. Yani pek çok konu arşivimizde, hafızamızda var. Ve bunlar bir müze veya bir eğitim çerçevesinde bütün toplumun bilinçli halde olması için canlandırılmalı, hafıza tazelenmeli diye düşünüyorum. Bir tarihçi ve bilim insanı olarak bir sorumluluk duygusuyla burada bunları ifade etmek isterim. Mesela Portekiz'de var. 1755 yılında olan büyük deprem için Portekiz deprem müzesi kurmuş. Düşünün, yani bundan 250 yıl öncesinden kalan bir büyük hatıra, büyük bir trajedi için, büyük bir afet için unutulmasın diye böyle bir şey yapıyor. Bu çok önemli. Yani bunu aynı zamanda web sayfalarıyla vesaire taze tutan bir sistematik var.
Hafızayı taze tutmak için de çok önemli.
Çok önemli. Yani,
yani ne yaşadığını insanların orayı ziyaret etmesi, görmesi, ona göre tedbir alması. Ama belgeleri incelediğinizde eminim orada çözüm önerileri noktasında da çalışmalar yapılmıştır.
Benzerlikler var. Hatta aynı tartışmayı biz tekrar ediyoruz. Yani insan balık hafızalıdır gibi bir ifade var. Ben buna çok katılmıyorum. Aslında hatırlama gücü çok yüksek olan bir varlıktır. Sadece nisyan ile maluldur. Yani insan sözcüğünün anlamında bir unutkanlık, tedavi edilemez bir taraf var. Ama hatırlatıcı yönleri de çok iyi bilen, ders almasını bilen bir varlık. Yani geleceğe doğru tedbir alma stratejisi olan, aklı olan bir varlık olarak baktığımızda müzeler bunun için çok önemli bir zemin oluşturuyor. İşte eğitim araç gereçleri çok önemli bir takım malzemeler ve araçlar sunuyor bize. Bunun yanı sıra bunu canlı tutacak bir takım şeyleri yani kural haline getirmek de önemli. Yani kural olarak bu hayatın bir şekli olmalı. Tabii ki psikolojik anlamda baktığımız zaman bu tedavi edilirken işin psikolojisi, çocuklar açısından, etkilenenler açısından çok iyi yönetilmeli. Buna dair de önlemler alınmalı. Bunun yanı sıra şunu söyleyebilirim. Deprem teknolojileri açısından ülkemizin tarama sisteminin, önden haber alma sisteminin, bilinç sisteminin, toplumsal anlamda bilinç sisteminin mekanik anlamda inşaat ve şehirleşmeyle, endüstrileşmeyle örtüşük şekilde devam etmesi çok önemli. Buna dair 1894 yılına ait bir tane belgede şunu görüyoruz. Osmanlı Devleti Japonya'da, Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa'da ne yapılıyorsa bunun için araştırma yaptırmış. Oralardaki deprem teknolojileriyle ilgili raporları toplamış, rapor alıyor ve bunlar içerisinde sismografi aletinin depremi önceden haber verdiğiyle ilgili raporlar Sultan Abdülhamid'e sunulmuş mesela. Abdülhamid Han böyle raporlar hazırlatmış. Bu raporlardan bir tanesinde ilginç bir şey dikkatimizi çekiyor. Bir alet, sismografi aleti geliştirilmiş ve önceden bizim bir takım deprem verilerini analiz etmemiz mümkündür diye haberler basına da yansımış. Buna dair raporu incelediğimizde sismografi ve rasat biliminin birlikte değerlendirildiği ve aynı zamanda ilk kez o dönemden itibaren, yani 1895'ten itibaren Türkiye'de 1900 yılına kadar sürüyor bu çalışmalar tabii. Sismografi çalışmaları başlıyor ve biz son 100 yıllık depremleri, yaklaşık olarak 100-120 yıllık depremleri daha sistematik takip etmişiz. Dolayısıyla deprem tarihi açısından sismik verileri izlediğimiz 100 yıllık bir dönemimiz var. 1894 tarihli deprem bir kırılma noktası oluşturuyor sismoloji tarihimiz açısından. Ondan önce peki böyle bir duyarlılık oluşmamış mı? Dünyada da aslında 19. yüzyılda oluşmaya başlamış.
Yani tam duyarlılık demişken aklıma bir şey geldi.
Yani sismik duyarlılık hocam, anlamında söylüyorum.
Doğru. Az önce Sayın Adem Bey'le de konuşurken aklıma geldi. Temel olarak işte herkes gece yarısı efendim depreme yakalanacağını düşünüyor. Ve her evde ister istemez hani bir genel alışkanlık muhakkak etajer oluyor yatağın yanında. Benim anlayamadığım nokta, çok sağlam bu etajerler hakikaten. Ve insanların hayatını ilk noktada kurtarma noktasında da çok önemli. Fakat bu etajerler bir çekmece bir de dolaptan oluşur. O alt dolaba siz ne koyuyorsunuz bilmiyorum ama ya artık bu her yerde olabileceği düşüncesiyle şu depremle ilgili malzemelerinizi bari oraya koyun, orada dursun. Yani ilacınız varsa orada dursun, oradan alın. Yani bir alışkanlık olsun. Yani insanlara bazı şeyleri hakikaten böyle bir zorla mı yaptırmak gerekiyor? İlla bir deprem çantası oluşturmanız gerekmiyor. Bakın orada sağlam bir şey var. Hem sizin hayatınızı kurtaracak. Onu öyle bir hayat kurtarıcı bir şey gibi görün yatağınızın yanında. Neden yapılmaz? Neden bu alışkanlık oluşturulmaz? Hakikaten anlamakta zorluk çekiyorum. Belki yani bu yayınımızı duyan birileri olur. Belki bunu böyle bir alışkanlık haline getirmenin öneminden bahsederiz. Bunu biraz irdeleriz, kurcalarız. Belki buna göre bir bundan sonra mobilya üretiriz. Bizim için mesela o hayat kurtarıcı bir nokta olabilir. Aklıma gelmişken söylemeden geçmeyeyim dedim. Kusura bakmayın, sözünüzü böldüm ama tabii, evet. Hani tarihsel örneklerden hep bir şey alıyoruz, hep bir şeyler öğreniyoruz. Öğrendiğimiz bir şeyi de yeni bir şeye uygulayalım, kendimizi daha güvende hissederiz belki.
İnsan tabii ki mühendislik kafasıyla yaşadığı zaman, yani matematiksel düşünerek yaşadığı zaman eğitilmiş bir, eğitilebilir bir varlık olarak ve eğitilmiş halini düşünelim. Pek çok tehlikeden, trafik kazaları dahil, bu şekilde düşünerek yaşarsa, muhtemelleri hesap ederek düşünerek yaşarsa, daha tedbirli ve sağlam bir yol aldığı kesin. Daha sağlıklı yaşayabileceği kesin. Ayrıca bunu kurallaştırmış bir toplum, kabul etmiş bir toplum, birbirine karşı da daha az hata yapıyor, daha dinamik ve daha üretken oluyor. Çünkü afetin vermiş olduğu zararlar başka sosyal afetlere sebep oluyor. Mesela ekonomik afetlere vesaire sebep olduğu için başka buhranlara sebep oluyor. Burada söylediğiniz detay çok önemli. Mesela veremle ilgili bir toplumsal salgın ortaya çıktığında aslında biz çok pratik bir toplumuz. Hemen veremle savaş ilan edilmiş, seferberlik ilan edilmiş, kolerayla savaş dispanserleri, veremle savaş dispanserlikleri oluşturulmuş. Büyük bir afete karşı büyük bir mücadele, seferberlik şeklinde olmuş. Covid-19'da da biz öyle yaptık. Dikkat ederseniz yani tabii. Aslında toplumsal birliktelik ruhumuz çok güçlü. Bu konuda dinamiyiz. Ama küçük detaylarda kaybediyoruz. Bazen kuralları uygulamamaktan kaynaklı, birbirimizi denetleme eksiklerimizden kaynaklı. Yani hata yapan aile içinde de aile dışında da affetmemeliyiz. Affedilemez olan şeyleri bilmeliyiz. Bunlar içerisinde işte bu depremle ilgili yönetmeliklerdir, kurallardır. Herkes tam uymalı. Yani hata yaptığında hayatını kaybedecek bir çocuğuna baba, anne gerekli uyarıyı nasıl yapıyorsa trafikte, aynı şeyi aile içinde, o işte inşaatta, evin yerleşiminde, mobilyacı da o hatayı yapmamalı. Bunları düşünerek tasarım yapmalı. Aynı şekilde demirci, inşaatçı, çimentocu, neyse usta, mühendis, hepsi birbirini denetlemeli.
Ama şimdi eksikleri de mesela konuşmamız lazım. Şimdi bakın, daha öncesinden de çıkın, her kamu kuruluşunun içinde var, her akademinin içinde var, her mahallede var, toplanma alanı diye yazıyor. Toplanma alanı, ama orada bir tane konteyner olmalı o toplanma alanında. İçinde cihazlar olmalı, bir şeyler olmalı. Evet. O ilk anda madem ulaşılamayacak, o toplanma alanına insanlar geldiğinde bir şeyler yapabilmeli. Yani bir noktada kendilerini koruyabilecek, kollayabilecek bazı şeylere de sahip olmalı. Madem 72 saat kimse gelemeyecek, o 72 saatlik en azından bir şey içinde sürekli barınmalı. Biz bu kadar bunu barındırmayacak kadar da hani fakir bir toplum değiliz yani. Dolayısıyla bunun bir bakanı olmalı, bir devamlılığı olmalı. Yani sadece toplanma alanı oluşturduk. Böyle boş bir alan. Niye, ne olacak, bir tane de küçük orada bir yarım konteyner malzeme olsa herkesi en azından 72 saat ayakta tutabilir.
Buna dair Osmanlı döneminden bu yana tartışıyoruz bu konuyu aslında. Yani afetle mücadelenin yöntemleri üzerine çok sayıda rapor, yazışma, toplantı, karar yayınlanmış, yayınlanmaya devam ediyor. Bunu sistematik halde bütün şehirlerimizde konteyner olsun, toplanma yerleri, korunma evleri, odaları, yani binalar içerisinde sığınak tarzı yerlerin bulunması, bütün bunlar savaş durumunda da kullanılacak yerler, afet durumlarında da en sağlam kalacak yerler tespit edilip içine de gerekli barınma ve sağlık yardım, ilk yardım malzemeleri konuyor. Bununla ilgili bu son depremden sonra bazı şehirlerimizde bu hareketlenmeler olduğunu görüyorum, ama bunlar müteferrik, yani parçalı hareketlenmeler. Tabii. Halbuki çok sistematik olmalı. Ülke çapında hemen bu deprem olmayan yerlerde de anında bunlar hızlıca hayata geçirilmeli.
Yani yaralarımızı sararken bir taraftan da gelecek tedbirini de almalıyız. Tabii. Yani geçmişte siz anlatıyorsunuz, yani geçmişten ders alacağız. Bugünümüzden ders alacağız, ama geleceğimizi de planlayacağız. Yani bunu da sadece bugünü kurtarmakla kalmamalıyız. Yani geleceği de planlamalıyız. Tabii. Diye düşünüyoruz.
Doğru. 19. yüzyılda bu jandarma karakolları yeni oluşturulurken, o zamanki ismiyle zaptiye teşkilatı, karakollar da yıkıldığı için depremde bazı şehirlerde diğer şehirlerden yardım isteniyor. Buna dair çok sayıda yazışma görüyoruz. İşte telgraf binası yıkılıyor, haber gönderilemiyor. Günler sonra o bölgede deprem olduğu, ne kadar zayiat olduğu ile ilgili haberler alınıyor. Yani bu mesela son depremde en büyük sıkıntılardan bir tanesi şarj istasyonları ve iletişim meselesiydi. Yani telefonların bu çağda çekmiyor olması ile ilgili sıkıntı. Buna dair işte çözümler olmalı. Jeneratörler vesaire, bütün tabii. Bunlarla ilgili ısınmayla vesaireyle ilgili yardım ekiplerinin de ve orada hayatta kalanların da kısa vadede ve uzun vadede hayat kurtarıcı bazı malzemelere, yardım teknolojilerine muhtaç olduğunu görüyoruz. İşte deprem kurtarıcı odaların, yardım odalarının orada her türlü şartta ayakta kalabilmesinin ne kadar önemli olduğunu anladık. Ekiplerin kendisinin mağdur olduğu bir afetin düşünülmesi gerekiyor. Tabii. Yani orada siz AFAD ekipleri kurmuşsunuz, ama onlar kendileri mağdur olmuşlar. Veya itfaiye ekipleriniz var, onlar kendileri zaten yangının içinde kalmışlar. Birbirleriyle dayanışamaz haldeler. Kendi aileleri mağdur durumda kalmış. Bütün olarak toplam kaliteyi yakalamak zorundayız. Onu demeye çalışıyorum. Yani siz evet bütün tedbirleri alırsınız, ama aldığınız tedbirler çürük binaların yanlış yerde inşa edilmiş fay hattı üzerindeki şehirlerin içindeyse o tedbirlerin bir faydası yok. Aynen. O kutuların ya da odaların da bir faydası olmayacak. Çünkü aileleri yok olacak insanların. Burada bunu çok acı şekilde yaşadık, gördük. Teknolojiniz de işe yaramıyor yeri geldiğinde. Yani çok büyük afetler olabiliyor ülkemizde ve bu muhtemel olarak farklı yerlerde oluyor ülkemizde. Birbiri ardınca devam ediyor. Mesela 1888 Erzincan depremiyle ilgili elimde bir belge vardı. Orada baktım ben. Erzincan baştan sona fay hattı üzerinde inşa edilmiş, tarihi Erzincan bölgesi kırılmış. Haberleşme sorunları yaşanmış. Kaç kişinin olduğu ile ilgili rapor istenmiş ve şehrin taşınmasına karar veriliyor. Hı. Şehir taşınmış ama sonraki depremlerde bir daha yıkılıyor. Demek ki sürekli olarak burada yer etütleri, inşaat teknolojileri, nüfusun doğru yerleşim alanı, seçilen konum, hepsi bunlarla ilgili tedbirler doğru alınamıyor anlamında ifade ediyorum. Ders dediğimiz şeyler burada artık bir son olmalı. Bunlar artık bizim için deprem dediğimiz afetler falan ders olmanın ötesine geçmiş durumda. Bir varlık yokluk meselesi çok anlamda etkiliyor. Ülkemizi, devletimizi, milletimizi her katmanda etkiliyor. Eğitim sistemimiz mesela etkileniyor vesaire. Yani sosyal teşkilatımız etkileniyor. Hatay'daki 1822 yılındaki depreme baktığımız zaman şeyde Defne'de oldu ya bu geçen üçüncü deprem. Aynı yerde oluyor. Aynı yerde olan depremle ilgili bir baktığımızda bu bölgedeki deprem fay hattı Maraş, Urfa, Halep, Musul, Basra'ya kadar bütün bu El Cezire diye tanımlanan Arap plakası diye bildiğimiz deprem fay hattının tamamında birbiri ardınca 1822, 23, 24 hatta öncesinde de kırılmalar var. Yıllarca devam etmiş bu kırılma. İstanbul'daki depremden hemen sonra yine birbiri ardınca depremler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sismoloji çalışmalarının Türkiye çapında ara bölgeler, ara tali fay hatları ve diğer bölgelerde de sistematik şekilde devam etmesi, bunun yanı sıra şehirlerin de planlamalarının, köy planlamalarının ki tamamen yıkılmış olan ulaşılamayan köyler olduğunu gördük. Artık burada her bakımdan ulaşım sistemleri de düşünülerek yapılması gerektiğini anladık. Osmanlı Devleti şehirleri taşımış mesela. Bu sebeple taşınan şehirler, yerleşim birimleri var ama yeni kurulan yerlerde de yeni sorunlar ortaya çıkmış. Yeni bir fay hattı üzerine taşınmış şehir. Böyle Osmanlı döneminde yeniden kurulan şehirler var. Hatay'da olan deprem üzerine Hassa ve Islahiye tarafına kaydırılmış şehir. Kilis tarafına kaydırılmış biraz. Ama sonra orasının da fay hattı üzerinde olduğu ortaya çıkmış. Yani burada artık deprem bilimi açısından, coğrafya bilimi açısından bu teknoloji çağını aşmış bulunuyoruz. Buna göre şehirlerimizin tarihi de olsa yanlış bir coğrafi zemin üzerinde, fay hattı üzerinde kurulması söz konusu olabilmiştir. Tarihte bu gerçekleşmiş.
Müze kent olur, müze yani, şehir olur.
Buralarda artık mi? Depremin hatırasını canlı tutacak müzeler, online araç gereçler, arayüzler oluşturup Türkiye çapında, ülkemiz çapında hatta uluslararası çapta bunu bir artık canlı ders aracı, unutulmaz bir şey, facia olarak hatırlamamız gerekiyor, hatırlatmamız. Buna göre de herkesi birbirini denetler durumda tutmamız gerekiyor. Evet. Bu hepimizin bir sorumluluğu diye düşünüyorum. Bu çalışmaların içerisinde bu süreçte yer alma kararlılığında olduğumu da ayrıca belirtmek istiyorum. Neden? Çünkü deprem tarihi açısından şöyle bir şey de var. Ülkemiz başka ülkelerdeki afetlere, tsunami dahil, Japonya'daki afete yardım göndermiş, tsunamilere. Osmanlı döneminde de var bu. Mesela İtalya'da Messina'da büyük bir tsunami oluyor depremle beraber. Volkan patlıyor, ardından tsunami oluyor deniz altında depremden dolayı. Ve Messina şehri su altında kalıyor. Osmanlı Devleti çok büyük yardımlar gönderiyor Messina şehrine. Bununla ilgili raporlar var, listeler var, deprem malzemelerinin listeleri var. Aynı şekilde İtalya'da, Türkiye'de olan Osmanlı çağında da olsa depremlerde yardım ekipleri göndermiş. Yani Avrupa ülkelerinin birçoğuyla böyle yazışmalar görüyoruz. Aynı şekilde Rusya'yla, Çarlık Rusya'sıyla, sonrasında bu 1939 Erzincan depremi sırasında Rusya'yla, SSCB'yle, Bolşevik Rusya'yla yardımlaşmalar var. Japonya'yla, Çin'le yardımlaşmalar var. Bütün bunların belgeleri var.
Yani tabii bu tarihsel belgelerden de çok çıkartılacak şeyler var. Dolayısıyla bu çalışmalar yapılırken tabii geçmişi de göz ardı etmeden yapılması gerekiyor. Yeni çalışmalar açısından
çok
da.
Çok anlamlı bir şey. Burada süremiz de biterken ben son şeyi söylemek
son
istiyorum. Güvenlik tedbirleri açısından da ülkenin bir zaaf yaşadığını düşünerek büyük felaketler zamanında tabii art niyetli bazı unsurlar işte hırsızlıktır, soygundur veya başka amaçlarla, siyasi askeri amaçlarla ülkeye giriş çıkış ve karışıklık yapmaya çalışanlar olduğu da Osmanlı'da da görülmüş. Mesela bu da çok ilginç bir şey.
Buna da tabii tedbirleri
konuşmak gerekiyor. Her zaman uyanık olmak gerektiğini ifade
Hocam çok istiyorum. Teşekkür ediyorum. Altaylardan Balkanları köşemize Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Güray Kırpık'la tarihi belgelere göre afet tedbirleri ve yardımlaşma Osmanlı belgelerinden örnekleri konuştuk. Bugün için sizlere veda etme zamanımız geldi. Programı hazırlayan yapım ekibimiz Şule Özçakır, Mustafa Çamlıcan, İlgün Yıldırım. Sunucunuz ben Hakan Tuzcu ve teknik yönetmenimiz Tolga Kökten. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.
Güne bakan.